Rab'den aldığımı sizlere verdim. Rab İsa ele verildiği gece ekmek aldı. Teşekkür sunduktan sonra onu böldü ve bu sizler için verilen bedenimdir dedi. Bunu benim anılmam için yapın. Aynı biçimde akşam yemeğinden sonra kase aldı ve bu kase kanımda yeni antlaşmadır dedi. İçtiğiniz herkes beni anmak için bunu yapın. Bu nedenle her ekmeği yediğiniz ve bardaktan içtiğiniz zaman Rabbin ölümünü bildirmektesiniz. Rab gelene kadar. İşte onun için yaraşıksız durumda, yani uygun olmayan durumda her kim ekmeği yer, Rabbin kasesinden içerse, Rabbin bedenine ve kanına karşı suçlu olur. Kişi önce kendisini sınasın, ondan sonra ekmekten yesin, bardaktan içsin. Yani önce kendisini denesin, sınasın, ondan sonra Rabbin sofrasına yaklaşsın. Çünkü o bedeni ayırt etmeksizin yiyip içen kendine karşı yargı yer, yargı içer. İşte bu yüzdendir ki içinizden birçoğu hastadır. Sağlığını yitirmiştir, birçoğu da ölmüştür. Kendimizi yargılasaydık Tanrı tarafından yargılanmayacaktık. Ama Rab tarafından yargılanırken sıkı düzene koyuluyoruz. Öyle ki dünya ile bir arada yargılanmayalım. Bu durumda kardeşlerim, yemek için toplandığınızda birbirinizi bekleyin. Aç olan evinde yesin. Öyle ki ruhsal toplantılarınız tanrısal yargıya dönüşmesin. Öbür konular üzerinde oraya geldiğimde yönerge vereceğim. Evet, böyle okuyoruz. 1. Korintoslar Mektup 11. bölüm 23'ten o bölümün sonuna kadar, yani 34. ayete kadar. Burada Mesih imanlılarının çok önemli olan bir uygulaması önümüze konuluyor. Daha önce Pavlos bu Rabbin sofrasına ilişkin Korintos'taki imanlıları hem uyarmış hem de eleştirmişti. Çünkü onlar yanlış bir şekilde Rabbin sofrasına yaklaştılar. 23. ayette ne diyor? Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. İsa Mesih ele verildiği gece eline ekmek aldı. 23. ayette. Bazen insanlar Rabbin sofrasını tam olarak Rabbin yaptığı şekilde kutlamak istediklerini söylerler. Şimdi bugün bizler toplandığımız zaman ne zaman toplanıyoruz? Pazar günleri sabah. Ve genel olarak imanlılar, bazıları, bazı kiliseler her pazar günü ilk saatte, yani 9-10 arası, bazıları 10-11 arası Rabbin sofrasını kutlarlar ve ondan sonra bir saatte Rabbin sözünden paylaşım olur. Şimdi Rabbin yaptığı şekilde Rabbin sofrasını kutlamak isteyenler, dediğim gibi sabah saat 11'de yaparlar, ama Rabbin yaptığı saatte yapmayı istiyorsanız o zaman bu Rabbin sofrası akşam olmalıdır. Çünkü İsa Mesih akşam yemeğinden sonra bunu yaptı. Fısıh yemeğini akşam yemişlerdi ve Rabbin sofrasını bu yemekte atamıştı. Bu onun ele verildiği geceydi. O yemekte ekmeği eline aldı. Önce şükretti. Ekmeği böldü ve ondan sonra da öğrencilerine, bu sizin uğrunuza feda edilen benim kanımdır. Yani bu ekmeği bir simge olarak kullanıyor İsa Mesih. Nasıl ki bu ekmek parçalanıyor ve benim bedenim de sizin için parçalanacaktır diyor. Ve bunu beni anmak için yapın. Pavlos yukarı odada değildi. Biliyorsunuz Pavlos daha sonra Rab İsa Mesih'e iman etti. Rab İsa Mesih ölüp dirildikten sonra Pavlos'a göründü. Bu nedenle Pavlos da habercilerden sayıldı. Bunu Rab'den Pavlos direkt bir vahiy olarak almıştı. Bu cehennemin güçlerinin kurtarıcıyı yok etmek için toplandıkları geceydi. Bence bu yemeğin sadeliği, üstünlüğü ve aklı başındalığı harikaydı. İsa Mesih önce ne yapıyor? Şükrediyor. Bu söze dikkat edin. Rabbimiz şükrettikten sonra diyor. O gece çarmıhın gölgesi o yukarı odanın üzerine gölgelerken Rab şükrediyor. Günah yukarı odanın kapısını çalıyordu. Yani İsa Mesih ve öğrencilerinin toplandığı evin kapısını. Ve İsa teşekkür etti. Kime teşekkür etti? Tanrı'ya şükretti. Bundan sonra ekmeği böldü. İmanlılar arasında bu konuda her zaman görüş farklılıkları olmuştur. Ekmeği bölmeniz mi gerekiyor yoksa olduğu gibi mi sunmalısınız? Romanistler bölerler. Luterciler bölmez. Çoğu Protestan kilisesi bölmez. Bazıları bölerler. Şimdi bunlara aslında dikkat etmemiz gerekir. Yani bu tür şeylere kendimizi verdiğimiz zaman aslında Rabbin sofrasında verilmek istenen mesaj kaçabilir. Ekmeği nasıl bölmemiz, nasıl yememiz, nasıl almamız önemli değil. Önemli olan Rabbimizin bizler için çarmıha gitmesidir. Önemli olan Rabbimizin kendi bedenini bizler için sunmasıdır. Burada verilen mesaj budur. Biz Rabbin sofrasını aldığımızda, yani Rabbin sofrasına oturduğumuzda aslında Rabbimizin bizim için neler yaptığını, bizim için ne kadar işkenceler çektiğini, canını verdiğini, kanını akıttığını anımsıyoruz. Aynı zamanda Rabbin sofrasına oturduğumuzda bir yerde kendimizi de sınıyoruz. Ve Rabbe yakışır bir şekilde onun önünde oturuyoruz. Hizmet ettiğim birkaç kilisede Rabbin sofrasını akşam yapardım. Çünkü Rabbin sofrasını gece yapmıştı. Bu sadece bir tercih. Başka bir şey daha denedim. Cemaate ekmeği sunan kişiden bir parça alıp onların önünde bölmesini istedim. Bu Rabbimizin bölünmüş bedenini gösteriyordu. Ve benim gittiğim birçok kilisede böyle yaparlar. Özellikle biraderler topluluğunda ya da bruderler topluluğunda, kardeşler topluluğunda. Ekmeğin bölünmesi aynı zamanda bunun paylaşılması gereken bir şey olduğunu belirtmektedir. Bölmeden söz edilmesi bile dağıtılmasını içeriyor ve Korintosların herkesin kendi çıkarını gözetmesi planına bir azar oluşturuyor. Aynı şekilde diyor, yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi Rab İsa Mesih. Bu kase benim kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Bunu her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Ekmek, onun kırılmış bedeninden söz etmektedir. Ekmek, evet, onun o bedeninin verilmesini, o bedeninin kırılmasını, çarmıha gerilmesini simgelemektedir. Kase, yeni antlaşmadan söz eder. Ondan kase olarak söz edildiğine dikkat ettiniz mi? Bu durumlarda da asmanın meyvesi denir ama hiçbir zaman şarap denmez. Bu konuda çok tartışmalar duydum. Rabbin sofrasında şarap mı yoksa meyve suyu mu kullanalım? Yani üzüm suyu mu? Bu tür sorular sormak bana göre bebekçe ya da çocukça bir şeydir. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Şimdi burada bize verilen mesaj çok çok önemlidir. Neyle kutlamamız, nasıl bir içecek almamız o kadar önemli değil. Dostum, onun şarap olmadığını aslında biliyoruz. Fısıh yani mayasız ekmek bayramı zamanıydı bu. Sizce mayasız ekmek yiyip mayalı üzüm suyu içtiler mi? Şarap mayalı üzüm suyudur. Her şeyin özelliği mayasız olmasıydı. Fısıh bayramında böyle olması gerekiyordu. Ancak burada ilginç olan İsa'nın buna kase demiş olmasıdır. Bedeni, kanı tutan kaseydi. Anladınız mı? İsa Mesih'in bedeni, kanı tutan kase gibiydi. Ölmek, o kanı akıtmak için doğmuştu. Evet, Rabbimiz ölmek için ve kanını akıtmak için doğmuştu. Haberciler bize tekrar ve tekrar kandan ötürü bağışlanmamız olduğunu, kandan ötürü onun bize merhamet ettiğini hatırlatırlar. Cennetin arka kapısını açıp bizi karanlıkta gizlice içeri sokmadı. Bizleri ön kapıdan oğullar, kızlar olarak cennete koyar ya da cennete sokar. Çünkü kutsal Tanrı'nın talepleri yerine geldiğinde günahın cezası ödenmiştir. Tanrı'nın gözlerini günaha kapatıp bu konuda hiçbir şey yapmayacağının düşünüldüğü günümüzde bunu unutmayalım dostum. Bu konuda bir şey yapmıştır, o da kasedir. Yeni antlaşmanın kanını taşır. Burada tekrar vurgulayayım. Birçok kilise dediğim gibi her ikisini de kullanır. Yani hem üzüm suyu hem şarap. Her ikisine de saygı göstermek gerekir. Her ikisini de kabul etmek gerekir. Burada önemli olan ya da burada vurgulanan şu ya da bu değil, burada önemli olan İsa Mesih'tir. Burada önemli olan, önemli vurgu İsa Mesih'tir. Çünkü İsa Mesih, evet tekrar ediyorum, çünkü önemlidir, bizim için canını verdi ve kanını akıttı. Biz bir araya geldiğimizde, Rabbin sofrasını kutlamaya başladığımızda işte bunları anıyoruz, bunları düşünüyoruz. Önemli olan işte budur. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine kadar Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz diyor Pavlos 26. ayette. Pavlos burada yeni bir şey ekliyor. 1. Korintoslarda her zaman bir kapı ya da perde açarak yeni bir şey görmemize izin veriyor. Burada Pavlos ne diyor? Rabbin gelişine kadar. Rabbin sofrasını yaptığımızda o sofra 3 değişik yöne bakar. 1. Bu Rabbin sofrası bir hatırlamadır. İsa Mesih ne diyor? Ya da ne dedi? Bunu beni anmak için yapın. Bu sofra 2000 yıl geriye onun çarmıhtaki ölümüne bakıyor. Bunu unutmayın. Bu önemlidir diyor. Yönlerden biri geçmişe bakıştır. İkinci olarak bu sofra bir paydaşlıktır. Bazen adına komünyon deriz. Şimdiden diri bir Mesih olduğu gerçeğinden söz eder dostum. Üçüncüsü, Rabbin sofrası bir adanmışlıktır. Geleceğe, onun yani Rabbi İsa Mesih'in yeniden gelişine bakar. Tekrar sıralarsam, Rabbin sofrası 3 değişik yöne bakar. 1, bir hatırlamadır. 2, bu sofra bir paydaşlıktır. 3, bu sofra bir adanmışlıktır. Rabbin sofrası sonsuza kadar sürmeyecektir. Geçicidir. Törenden sonra kaldırılır ve onu yeniden kutlayamayız. Çünkü bunu sadece o dönene dek yaparız. Yani Rabbimiz dönene kadar bunu yapacağız. Yeniden dönecek olan Rab'den söz eder. Bu geleceğe bakar. Rabbi İsa Mesih bu zayıf öğeleri birkaç gün içinde bozulacak olan ekmeği ve üzüm suyunu dünyadaki en zayıf şeylere aldı ve bir anıt dikti. Bu anıt mermerden, bronzdan, altın ya da gümüşten değil, sadece ekmek ve üzüm suyundandır. Ama ondan söz eder ve bana benim onun ölümünden sorumlu olduğumu söyler. Bu nedenle kim uygun olmayan şekilde ekmeği yer ya da Rabbin kasesinden içerse, Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendisini sınasın. Sonra ekmeği yiyip kaseden içsin. Çünkü Rabbin bedenini fark etmeden ekmeği yiyen ve kaseden içen böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder. Rabbin bedenini fark etmek ne demektir değerli dostum? Kilise tarihine baktığımızda kiliselerin bunun anlamını belirlemekte büyük bir sorun yaşadıklarını göreceksiniz. Rabbin bedenini fark etmek ne demektir? Bakın Roma Katolik Kilisesi'nin buna yanıtı transaptansiyonun gerçekleştiğidir. Yani rahip sunakta ayini yaparken ekmeğin gerçekten Mesih'in bedeni haline geldiğidir. Böyle derler. Ayrıca kasadaki de Mesih'in kanı haline gelir. Eğer bu doğruysa bunu yemek yamyamlık olurdu. Öyle değil mi? Tanrı'ya şükürler olsun ki o ekmek ve üzüm suyu değişmiyor. Yediğimiz halen ekmektir ve üzüm suyudur. Bakın bunlar ne bedene dönüşüyor ne de kana. Üzüm suyu ve ekmek aslında başta da dediğim gibi bunlar bir simgedirler. Ekmek ile Rabbin bedenini bizim için vermesi, üzüm suyu da Rabbin kanını bizim için akıtmasını simgelemektedir. Ama bir sorunla uğraşıyoruz. Bunda Rabbin bedenini nasıl fark edebilirsiniz? Luterci kilisede ki unutmayın Martin Luther eskiden bir Katolik rahip olduğundan fazla uzaklaşmayı istememişti. Mesih'in bedenini ekmeğin içinde ekmek aracılığıyla ekmek ile ve ekmeğin altında alırsınız. Bu bedendir. Bilmem siz bunu anlayabiliyor musunuz? Size bir sır söyleyeyim mi? Ben anlayamıyorum. Bundan sonra İsviçreli reform önderi Zwingli çıkıp bunun sadece bir simge olduğunu söylemişti. Ve günümüzdeki protestanların çoğu bunu böyle sadece bir simge olarak kabul eder. Ben bu diğer iki görüş kadar bu görüşe de tam olarak katılmıyorum. Evet ben bunu bir simge olarak söyledim, bir simge olarak buna bakabiliriz. Ama buradaki bir sorun şudur. Rabbin bedenini nasıl fark edebiliriz? İşte bu olduğu zaman bunu tam olarak bir simge olarak da almak biraz zayıf düşüyor. Çünkü bu bir simgeden daha fazlası olduğu kesindir. Şimdi benimle birlikte Emmaus yoluna gelin ve orada Luka'nın müjdesinde 24. bölümde Mesih'in bedeni ve ölümünü fark etmenin ne anlama geldiğini görelim. İsa'nın habercilerinden ikisi, iki imanlı Yeruşalim'deki korkunç çarmıha gerilme olayı ve onu izleyen olaylara tanık olduktan sonra yürüyerek evlerine dönüyorlardı. Ve moralleri müthiş bozuktu. Bu konuları konuşarak yürürken dirilmiş Rabbimiz onlara katılıyor ve onlara kendilerini bu kadar üzen şeyin ne olabileceğini soruyor. Onun yabancı biri olduğunu düşünerek kendisine İsa'nın ölüme mahkum edilişini, çarmıha gerildiğini İsa'nın ve mezara giden kadınların getirdikleri haberleri anlatıyorlar. Bizimle birlikte onlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama onu görmemişler. İsa onlara, sizi akılsızlar, peygamberlerin tüm söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler, Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi dedi. Sonra Musa'nın ve tüm peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı ama onlar bizimle kal, neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere diyerek onu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi. Birkaç gün önce kendisine ait olanlarla fısıhı yemişti İsa Mesih. Şimdi yanında bu iki haberci var ve bu onun dirilişinden sonra kutladığı ilk Rabbin sofrasıdır. Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı. Şükran duasını yaptı ve ekmeği bölüp onlara verdi. Onun yemekte hazır bulunması harikulade bir şey değil midir? Yemekte ekmeği alır, böler ve kutsar onlara verir. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu. Onlar birbirlerine yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu değil mi dediler. İsa onlarla birlikte yemek yemişti. Bundan sonra ne yapmıştı? Kendisini onlara bildirmişti. İşte Rabbin sofrası buydu dostum. Rabbin sofrasını kutladığımız zaman O da oradadır. Yani Rabbimiz de aslında oradadır. Evet, yanlış duymadınız. Biz Rabbin sofrasını kutladığımızda Rabbimiz de oradadır. Bu sadece bir simge değil. Mesih'in bedenini fark etmeniz gerektiği anlamına gelir bu. Ağzınızda ekmek ama kalbinizde Mesih vardır. Ağzınızda tam normal ekmek. Bedene dönüşmemiş ekmek. Hayır, normal ekmek ama yüreğinizde Mesih vardır. Tanrı sofraya İsa Mesih'in bizler için bir gerçek olacağı biçimde yaklaşmamıza yardım etsin. Tanrı bizleri ölü resmi törenler yaptığımızdan ötürü bağışlasın. İşte bu nedenle birçoklarınız zayıf ve hastadır diyor Pavlos. Bazılarınız da ölmüştür. Hastalık çekiyorlardı ve ölüyorlardı. Neden? Çünkü Rabbin sofrasına layık olmayan bir biçimde katılmışlardı. Eğer kendi kendimizi sınasaydık yargılanmazdık. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor. Bu sözler imanlılardan söz etmektedir. Hatalı olduğumuzda kendi kendimizi yargılayabiliriz. Eğer biz bunu yapmasak o zaman bunu Rab yapacaktır. Bakın bu kurtuluşla ilgili değil. Ama Rab imanlıyı çocuğunu düzenceye sokar, disiplin eder. Rab bizi yargıladığında dünya ile birlikte mahkum olmamamız için yargılanmaktayız. Yani baba çocuğunu terbiye etmek için. Dünyayı gelecekte yargılayacaktır Rab. Bu yüzden kendisine ait olanları şimdi ele almalıdır Rabbimiz. O halde kardeşlerim, yemek için bir araya geldiğiniz zaman birbirinizi bekleyin. Aç olan varsa karnını evinde doyursun. Öyle ki toplanmanız yargılanmanıza yol açmasın. Diğer sorunlara gelince onları yanınıza geldiğim zaman hallederim diyor 1. Korintoslar 11. bölümün son ayetlerinde. Korintos Kilisesi'nde yanlış giden başka şeyler de vardı. Ama Pavlos şimdi bunlar konusunda bir şey yazmayacak. Onları yanlarına gittiğinde halledeceğini söylüyor.